Ayrım 33.
Boksör diyeti uygulayarak kendini besiye çekti. Evet, sözün tam anlamıyla kendini besiye çekti. Fiziksel güç sağlamakla ün kazanmış besinler alıyordu yalnızca. En çok da yarı kanlı biftek yiyordu. Bu beslenme biçimini hiç değiştirmedi. O günlerden sonra da yine aynı şeyleri yedi. Jimnastik ve kaba güç çalışmalarına başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra demin sözünü ettiğimiz ilginç gezisine çıktı ve yolculuğu boyunca beden gücünü arttırıcı işlerde çalışmaya bol bol fırsat buldu. Tarla sürdü, doğramacılık yaptı, yük taşıdı, her türlü sağlıklı işi denedi. Hatta bir kezinde Dubrovha'dan Rybinsk'e kadar Volga'yı yedekçilik yaparak aştı. Yedekçi olarak gemiye binmek istediğini söylese herhalde gemi sahibi de yedekçiler de onun bu isteğine gülerlerdi. Onun için yolcu gibi bindi gemiye, yedekçilerle dostluk kurdu. Arada bir kayışın bir ucundan da tutarak onlara yardım etti. Bir hafta sonra da resmen kayışı göğsüne geçirerek yedeklemeye başladı. Tabii gücünü fark etmekte gecikmediler. Yapılan güç sınamasında halatın karşı ucunda yer alan en güçlü 3 hatta 4 arkadaşını rahatlıkla kendi yanına çekiverdi. O sıralar 20 yaşındaydı ve kayış birliği yaptığı yedekçi arkadaşları kendisine artık sahnelerden çekilmiş bulunan efsanevi bahadırlarının anısına Nikituşka Lomov adını taktılar. Ertesi yaz buharlı bir gemiyle dönüş yolundayken birden güvertede geçen yıl kayış birliği yaptığı yedekçilerden birine rastladı. Böylece Kazan ve Moskova üniversitelerine götürmek için yanına aldığı öğrenciler onu Nikituşka Lomov diye de çağırabileceklerini öğrendiler. Zamanına kıymış, çok eziyet çekmiş ama gerçekten de olağanüstü bir güce sahip olmuştu. Doğrusu da bu derdi. İnsan böylece basit halkın saygısını ve sevgisini kazanıyor. Üstelik de çok yararlı, bakarsın bir gün gerekir. Bütün bunlar 17 yaşındayken gelip yerleşmişti kafasına. Aslında bütün öteki özellikleri de bu yaştan sonra kendini göstermeye başlamıştı. 16 yaşında üniversitede okumak için Petersburg'a geldiğinde herhangi bir lise mezunundan pek farkı yoktu. İyi yürekli, temiz düşünceli bir gençti o kadar. Petersburg'daki 3-4 ayını üniversiteye yeni başlayan öteki gençler gibi geçirdi. Derken çevresine kulak kabartmaya başladı ve böylece üniversite içinde çoğunluğa benzemeyen farklı bir takım insanların, beyinlerin bulunduğunu duydu ve bunlardan 5'inin adını öğrendi. O sıralar bunların sayıları çok azdı. Bu insanlar onun esaslı bir şekilde ilgisini çektiler. Bunlara yaklaşma yollarını ararken bir rastlantı sonucu Kirsanov'la tanıştı ve böylece de geleceğin Nikituşka Lomov'u, rigoristi, özel insanı oluşmaya başladı. İlk akşam Kirsanov'un ağzından çıkan her sözü çölde yanmış bir insanın sonunda kavuştuğu suyu içişi gibi dinledi. Ağladı, yok olması gerekenleri lanetleyici, yaşaması gerekenleri yüceltici haykırışlarla ikide bir onun sözünü kesti. Peki hangi kitaplardan başlayayım okumaya? Kirsanov kitap adlarını verdi. Ertesi gün sabahın köründe Admiral Teiskaya'dan Poliseyski Most'a kadar Nevski Bulvarı'nı aşağıdan yukarıya adımlayarak Almanya'da Fransız kitap evlerinden birinin açılmasını bekledi ve ilk açılan kitap evine dalarak gerekli kitapları aldı. Tam 3 gün 3 gece durmamacasını okudu. Perşembe sabahı saat 11'den pazar akşamı saat 9'a kadar aralıksız 82 saat. İlk 2 gece zaten uykusu gelmedi, 3. gece 8 fincan koyu kahve içti ama gücü bu tempoda bir gece daha yaşamasına yetmedi ve oturmakta olduğu iskemleden yere yıkılarak öylece yıkıldığı yerde 15 saat deliksiz uyudu. Bir hafta sonra Kirsanov'a yeniden gitti, hem okuduklarına ilişkin açıklamalar hem de yeni kitap listesi istedi. Bir süre sonra Kirsanov'la çok iyi arkadaş oldu, onun aracılığıyla da Lopuhov'la tanışıp dost oldu. Böylece aradan 6 ay geçti. Rahmetov yalnızca 17 yaşındaydı. Kirsanov'la Lopuhov ise 21. Ama yine de onu kendilerinden 4 yaş küçük gibi görmüyorlardı. Rahmetov artık özel insandı. Peki onun geçmişinde mi bir yatkınlık vardı özel insan olmaya? Hayır. Daha doğrusu evet, ama bu fazla bir yatkınlık değildi. Babası tam bir despottu ama öte yandan çok akıllı, çok kültürlü ve de aşırı tutucuydu. Tutuculuğu Maria Alexeyevna'nın türünden bir tutuculuktu. Evet, tutucuydu ama dürüst bir insandı. Böyle bir babaya katlanmak kolay değildi doğrusu. Hem tek dert bu olsa yine iyi. Rahmetov son derece ince ruhlu bir kadın olan annesine, aşırı sert, despot bir insan olan babasının nasıl kan kusturduğunu ve bir de çiftlikte neler olup bittiğini görüyordu. Bunlarla da kalsa iyi, başından bir de önemlice bir tatsızlık geçti. 15 yaşındayken babasının metreslerinden birine aşık oldu. Tabii evde kıyamet koptu. Ama asıl olan kıza oldu. Kendisi yüzünden olmadık eziyete katlanan kıza içi yandı. Kafasının içinde binbir düşünce at koşturuyordu. Bu durumdayken geldiği Petersburg'da Vera Pavlovna için Lopukhov ne olmuşsa kendisi için de Kirsanov o oldu. Diyeceğim, geçmişinden bir yatkınlığı yok değildi ama böylesi bir özel insan olabilmek için hiç kuşkusuz en önemli şey olan onun karakteri, öz yapısıydı. Üniversiteden ayrılıp önce çiftliğine, sonra da şu ilginç Rusya gezisine çıkmazdan bir süre önce maddi, manevi ve fikri hayatına ilişkin orijinal bir takım ilkeler edinmiş, gezisinden döndüğünde ise bu ilkeler artık yaşam boyu hiç şaşmadan uygulayacağı eksiksiz bir sisteme dönüşmüştü. Kendi kendisine şöyle diyordu: "Ağzıma içki koymuyorum, kadınlara el sürmüyorum. İyi ama ateşli bir karakterin var, bu kadar da biraz fazla aşırılık olmuyor mu? Hayır, böyle olması gerekiyor. Biz insanlar için tadına doyulmayacak bir hayat istiyoruz. Öyleyse bunu kişisel tutkularımızı tatmin için değil, yalnızca kendimiz için değil, genel olarak insanlar için istediğimizi, boş bir hevesle değil, inandığımız ilkelerden dolayı böyle konuştuğumuzu, kişisel olarak bir şeyler edinmek istediğimizden değil, inançlarımızdan dolayı böyle konuştuğumuzu, insanlara önce kendi yaşayışımızla kanıtlamamız gerekir." Böylece son derece katı bir yaşam biçimi seçti kendine. Nikituşka Lomov olabilmek ve Nikituşkalığını sürdürebilmek için sığır eti yemesi gerekiyordu. Hem de öyle az buz değil, kilolarca. O da yedi. Sığır eti dışında hiçbir yiyeceği tek kapı harcamak istemiyordu. Oturduğu evin sahibinden de et alırken en iyisini seçmesini istemişti. Özel et istiyordu kendisi için, en güzel parçaları. Buna karşılık yediği öteki şeyler en ucuz cinsindendi. Francalı yemeği bırakmıştı, yalnızca kara ekmek yiyordu. Haftalar oluyordu ki ağzına tek bir şeker parçacığı bile girmiyordu ve aylarca tek bir meyve yemediği oluyordu. Dana ve tavuk eti de unuttuğu yiyecekler arasındaydı. Evine bu tür yiyeceklerin hiçbirini sokmuyordu. Onlarsız da yapabileceğim yiyeceklere salt gelip geçici arzularım için para harcamaya hakkım yok. Oysa son derece zengin sofralarda yemek yiyerek yetişmişti, çok incelmiş bir yemek zevki vardı, yemek ve mutfak sanatı üzerine söylediklerinden kolayca anlaşılıyordu bu. Bir yere yemeğe çağrılı olduğunda kendi evine sokmadığı yiyeceklerden bazısını zevkle yerken bazısını yine ağzına koymazdı. Bu ayrımın gayet mantıklı bir nedeni vardı. Basit halkın arada bir de olsa yediği şeyleri ben de fırsat düştükçe yiyebilirim. Basit halkın hiçbir zaman erişemeyeceği yiyecekleri ben de hiçbir zaman ağzıma koymamalıyım. Bu, onların hayatlarının benimkine göre ne kadar kısıtlı olduğunu bir parçacık da olsa duyumsayabilmem için gerekli bana. Bu bakımdan sofraya meyve geldi mi yalnızca elma yerdi. Örneğin kayısıya kesinlikle el sürmezdi. Petersburg'dayken portakal da yerdi ama taşradayken bunu da ağzına koymazdı. Petersburg'da portakal bulmuş ve basit halkta yiyebiliyormuş da ondan. İnceliği görüyor musunuz? Pate yerdi çünkü iyi bir börek de pateden farklı değildir. Ama sardalyaya gelince iş değişirdi. Bu da kara listedeki yiyecekler arasındaydı. Zarifliği severdi ama giyimine özen göstermezdi. Eski püskü şeylerdi üstündekiler. Yalnız yiyip içme, giyim kuşam da değil, yaşamı öteki konularda da tam bir Ispartalı yaşamıydı. Örneğin yatarken altında kesinlikle şilte olmazdı, yere bir keçe serer ve onun üzerinde yatardı, keçeyi ikiye katlamak bile yasaktı. Yalnız bir vicdan azabı vardı, sigara. Sigara içmedim mi düşünemiyorum, eğer bu doğruysa haklıyım ama belki de irade zayıflığıdır bu. Öte yandan kötü cins sigara da içemezdi, ne de olsa aristokrat bir çevrede yetişmişti. Bunun için yılda harcadığı 400 rublenin 150'si sigaraya gidiyordu. İğrenç bir zayıflık derdi sigara alışkanlığı için. Ancak yine de bu iğrenç zayıflık sayesinde sigarayla mücadele edebiliyordu. Birisinin kusurlarını sayıp dökmede fazla ileri gittiği zaman suçlanan "yeter yahu, kusursuz insan yoktur, sen de sigara içiyorsun" dedi miydi, kendisine yöneltilen bu suçlamadan bir kat daha güç kazanarak saldırmaya başlardı. Ancak bu kez saldırısının büyük bölümü kendisine yönelik olurdu. Yine de kendime saldırıyorum diye karşısındakinin yakasını büsbütün koyvermezdi. Korkunç bir tempoda çalışıyor ve inanılmayacak ölçüde çok işe yetişiyordu. Çünkü zamanı kullanırken hiçbir şekilde eli açık olmuyor, tıpkı maddi şeylerde olduğu gibi bu konuda da kendini maymun iştahı türünden geçici heveslere karşı gemliyordu. Keyif çatmaya, eğlenmeye ayda 15 dakika bile ayırmazdı, dinlenmek onun için gereksiz bir şeydi. Öylesine çok çeşitli işle uğraşıyorum ki bir işten ötekine geçmek benim için dinlenme oluyor. Lopuhov ve Kirsanov'un evinde toplanan arkadaş çevresine bile sadece onlarla olan sıkı ilişkisini sürdürmeye yetecek kadar katılıyordu. Bunu yapmak zorundayım. Her gün yaşadığım olaylar her çevreden insanla sıkı ilişkinin ne kadar yararlı olduğunu kanıtlıyor. Çeşitli alanlarda bilgilenebilmek için insanın elinin altında sürekli açık kaynaklar bulunmalı. Bu çevrenin dışında gittiği yerler yalnızca işin gerektirdiği yerlerdi. Buralarda da işin gerektirdiğinden 5 dakika bile fazla kalmazdı. Evinde de eğer iş gerektirmiyorsa kimseyi kabul etmezdi. 5 dakika kuralı burada da geçerliydi. Sözü dolandırmadan açıkça "Evet, iş konusu bitti" derdi. "Şimdi izin verirseniz başka işlerle uğraşacağım. Zamanımı son derece titizlikle harcamak zorundayım." Yeniden doğuşunun ilk aylarında hemen bütün zamanını kitap okumaya ayırıyordu. Ama bu durum 6 aydan fazla sürmedi. İnandığı düşünce üzerine sistematik bir bilgi edindiğini görünce kendi kendine şunu söyledi: "Artık okuma benim için ikinci derecede önemli. Bu yönden hayata hazırım." Ve kitap okumaya yalnızca öteki işlerinden arta kalan zamanları ayırmaya başladı. Öteki işlerden de kendisine fazla zaman kalmıyordu. Ama yine de bilgi çevresini şaşılacak bir hızla genişletti. 22 yaşında gencecik bir insan olmasına karşılık son derece köklü bilgilerle donanmış durumdaydı. Bunun nedeni kendine bu konuda da şaşmaz bir kural edinmiş bulunmasıydı. Lükse ve gelip geçici arzulara kesinlikle yer yok. Yalnızca gerekli olan. Peki gerekli olan neydi? Efendim, gerekli olan şuymuş: her konunun kendi temel yapıtları vardır ve bunların sayıları pek azdır. Geri kalan yapıtlar yalnızca bu çok az sayıdaki yapıtta en özlü biçimde anlatılmış olan şeyleri yineler, geveler ve iyidiş edilmiş olarak yeniden önümüze sürer. Okunması gerekenler yalnızca bu temel yapıtlardır. Ötekileri okumak boşuna zaman harcamaktan başka bir şey değildir. Rus yazınını ele alalım. Benim yaptığım her şeyden önce Gogol'ü okumaktır. Çünkü öteki binlerce yapıtın her 5 sayfasının her 5 satırında berbat edilmiş bir Gogol'den başka bir şey bulamayacağımı bilirim. Öyleyse neden okuyayım bunları? Bilimde de böyledir bu. Hatta bilimde çok daha katı bir biçimde böyledir. Eğer Adam Smith'i okumuşsam, Ricardo'yu, Malthus'u, Mill'i okumuşsam, bunların temsil ettiği düşünceyi A'dan Z'ye öğrendim demektir. Ekonomik politik alanında da ad yapmış yüzlerce yazarı okumama gerek yoktur artık. Çünkü onların yazdıklarında gerçekten kendilerine ait ve gerçekten özgün olan hiçbir şey bulamayacağımı biliyorum. Çünkü onların yazdıkları her 5 sayfadan 5 satır ya da ödünçlemedir ya da çarpıtma. Ben yalnızca özgün olanı okuyorum. Onu da yalnızca bu özgünlüğü öğrenecek kadar. Bu yüzden de hiçbir güç onu oturup makuleyi okumaya zorlayamazdı. 10-15 dakika kadar sayfaları karıştırdı mı hükmünü verirdi. Seni parça bohçası seni. Senin her bir parçanın nereden alındığını çok iyi bilirim ben. Thackeray'in Gösteriş Dünyası'nı büyük bir keyifle okuduktan sonra aynı yazarın Pendennis'ini okumaya başladı. Ama daha 20. sayfaya gelmeden kitabı kaldırıp attı. Gösteriş Dünyası'nda diyeceğini demişsin. Besbelli söyleyeceğim başka bir şey yok. Öyleyse seni daha fazla okumanın da gereği yok. Benim okuduğum kitaplar beni yüzlerce başka kitap okumaktan kurtaran kitaplardır. Gördünüz mü okumayı? Jimnastik, güç toplama çalışması, okuma kişisel uğraşıydı. Ama Petersburg'a döndüğünden beri bu işler onun zamanının ancak 1/4'ünü alıyordu. Zamanının geri kalanı başkalarının işleriyle ya da belirli olmayan kişilerin işleriyle uğraşmakla geçiyordu. Bu konuda da okuma işinde koyduğu kural geçerliydi: ikinci derecedeki işlerle ve ikinci derecedeki insanlarla uğraşmamak. Çünkü bunda değişme gerçekleştirildi mi, ötekiler buna bağlı olarak kendiliklerinden değişeceklerdir. Örneğin kendi çevresinin dışında yalnızca başkaları üzerinde etkin olan kişilerle ilişki kurmuştu. Birkaç kişi üzerinde etkisi bulunmayan bir insan kesinlikle Rahmetov'la konuşamazdı. Böyle biri kendisini alakoymak istedi mi, özür dilerim zamanım yok der uzaklaşırdı. Bu konuda ne kadar katıysa o kadar katıydı. Gözüne kestirdiği kişinin karşısına geçer ve söze doğrudan doğruya şöyle başlardı. Sizinle tanışmak istiyorum, bu benim için çok gerekli. Şu anda zamanınız uygun değilse bana hemen şimdi ne zaman buluşabileceğimizi söyleyin. Sizin ufak tefek işlerinizin onun için hiç önemi yoktu. İsterseniz onun çok yakın arkadaşı olun ve şu sıralar başınızı kaşıyacak zamanınızın olmadığına ilişkin diller dökün, çok kesin bir havayla asıl benim zamanım yok deyip keser atardı. Ama kendisinden hiç kimse böyle bir şey istemediği halde o öyle gerektiğini düşündüğü için çok önemli işler içine girmişti. Buna mecburum derdi o kadar. Bu sırada yapıp gerçekleştirdiği işler, ettiği sözler öyle müthiş şeyler olurdu ki akıl alası değil. Alalım benimle tanışmasını. Ben o sıralar artık pek genç sayılmazdım, düzenli bir hayatım vardı. Bu yüzden de memleketlim olan 5-6 genç arkadaşla evimde zaman zaman toplandığımız olurdu. Bu gençler benim kendilerine duyduğum sevecenliğe karşılık veriyorlar ve kendileri de bana sevecenlik duyarak evime geliyorlardı ya tamam. Bu kadarı Rahmetov'a yeterdi. Ben onun için çok değerli bir insan demektim artık. İşte benim adımı bu nedenle öğrenmiş. Bense o sıralar onu ilk kez Kirsanov'un evinde görmüştüm ve kendisi hakkında daha önce bir şey duymuş değildim. Çünkü o şu ünlü gezisindeydi ve Petersburg'a daha yeni dönmüştü. Kirsanov'un evindeki toplantıda tanımadığı tek kişi bendim. İçeri girip de beni görür görmez Kirsanov'u bir köşeye çekti ve gözleriyle beni göstererek bir şeyler söyledi. Kirsanov da ona birkaç kelimeyle karşılık verdi ve ayrıldılar. Bir dakika sonra Rahmetov gelip tam benim karşıma oturdu. Aramızda yalnızca iki divan arasında duran küçük bir sehpa vardı ve bu o kadar yakın mesafeden gözlerini gözlerime dikip olanca gücüyle bana bakmaya başladı. Hiç çekinmeden bakıyordu yüzüme, sanki insan değilmişim de bir portreymişim gibi. Canım sıkılmıştı, kaşlarımı çattım, somurtmaya başladım. Umurunda bile olmadı. Bu şekilde 2-3 dakika baktıktan sonra, ''Bay N.'' dedi, ''sizinle tanışmam gerekiyor. Ben sizin hakkınızda bir şeyler biliyorum ama siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ev sahibine ya da bu toplulukta en güvendiğiniz kişiler kimse, onlara beni sorun.'' Bunları söyledikten sonra kalktı ve bitişik odaya geçti. Kirsanov'a kim bu tuhaf adam diye sordum. Rahmetov dedi. Kendisinin güvenilir bir insan olup olmadığını soruşturmanız için öteki odaya geçti. Kesinlikle güvenilir bir insandır. Ayrıca kendisinin önemli mi önemsiz mi bir insan olduğunu da soruşturmanızı istiyor. Kesinlikle önemli bir insandır. Şu topluluktaki insanların toplamından daha önemlidir. Kirsanov'un bu sözlerini ötekiler de doğruladılar. Rahmetov 5 dakika sonra salona döndü ve artık benimle konuşmadı. Aslında başkalarıyla da pek konuşmadı çünkü bilimsel de olmayan, önemli de olmayan bir konu üzerinde konuşulmaktaydı. Az sonra Rahmetov ayağa kalkarak "Oo, saat 10 olmuş, saat 10'da bir yerde olmam gerekiyor" dedi. Sonra bana dönerek "Bakın Bay N.," dedi, "size bir iki şey söylemek zorundayım. Ev sahibini bir köşeye çekip kendisiyle sizin hakkında konuştuğumda sizi gözlerimle göstermekte bir sakınca görmedim. Çünkü siz nasılsa benim sizin hakkınızda konuştuğumu öğrenecektiniz. Dolayısıyla öyle bir konuşma sırasında çok doğal olduğu herkesçe bilinen bir göz hareketinden kaçınmayı gereksiz buldum. Evinizde daha çok hangi saatlerde bulunuyorsunuz? Size ne zaman uğrayabilirim? O sıralar zaten yeni tanışıklıklardan kaçınıyordum. Onun bu yapışkanlığı ise hiç hoşuma gitmemişti. Ben evime yatmadan yatmaya uğrarım, bütün gün dışarılarda olurum dedim. Yine de yatmaya geliyormuşsunuz ya, hangi saatlerde oluyor bu gelişiniz? Çok geç. Örneğin, sabah 2-3 gibi. Olsun, bir randevu verin bana. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, yarın değil öbürsü gün... Sabah saat 3:30'da buluşalım. Herhalde sözlerinizi alay ve kabalık olarak anlamalıyım. Ama kim bilir, belki de özel nedenleriniz vardır bunun için. Hatta belki de yalnızca bu şekilde olmak zorundasınızdır ve bunda da haklısınızdır. Her neyse, Ben yarın değil öbürsü gün sabah saat 3:30'da sizde olacağım. Hayır, durun bir dakika. Madem bu kadar kararlısınız, biraz daha geç bir saatte gelebilirsiniz. O gün öğleden önce hep evde olacağım, saat 12'ye kadar. Pekala, o zaman saat 10'da geleceğim. Yalnız mı olacaksınız evde? Evet, güzel. Kararlaştırdığımız gün ve saatte geldi ve gelir gelmez de doğruca konuya girdi. Konu benimle tanışmak istemesinin nedeniydi. Yarım saat kadar konuştuk. Ne konuştuğumuz önemli değil, yalnızca o sürekli böyle gerekiyor diyordu. Ben de sürekli hayır hiç de öyle gerekmiyor diyordum. Yarım saat sonra anlaşıldı dedi. Bu konuşmayı daha fazla sürdürmek anlamsız. Ben de sizin benim kesinlikle kendisine güvenilebilir bir insan olduğuma inandığınızı sanmıştım. Evet, herkes böyle söyledi. Bunun doğru olduğunu şimdi kendi gözlerimle de görüyorum. Ama yine de dediklerimi kabul etmiyorsunuz. Etmiyorum. O zaman bundan ne sonuç çıkar biliyor musunuz? Siz ya bir yalancı ya da beş para etmez rezilin birisiniz. Beğendiniz mi? Bu sözleri eden bir başkası olsa hemen düelloya çağırmaz mısınız? Ama o bunları öyle bir havayla söylemişti ki sözlerinde kendi kişisel duygularını dile getirir hiçbir şey olmadığı apaçıktı. Sanki bir tarihçiydi ve kimseye hakaret etme amacı taşımadan büyük bir soğukkanlılıkla tarihsel bir gerçeği açıklıyordu. Üstelik bu sırada hali de öyle tuhaftı ki ona kızmak gülünç bir şey olurdu. Bu yüzden yapabildiğim tek şey gülümsemek oldu. Yalancı ve rezil. İkisi de aynı şey değil mi? Bizim bu olayda değil. O zaman ben hem o hem de ötekisiyim. Bizim bu olayda hem o hem ötekisi olunamaz. Ama ikisinden biri olduğunuza hiç kuşku yok. Ya düşünüp yaptığınızla konuştuğunuz birbirine uymuyor ve siz bir yalancısınız. Ya da gerçekten konuştuğunuz şeyleri düşünüyor ve yapıyorsunuz ve siz bir rezilsiniz. Evet, ya o ya öteki. Ama daha çok birinci herhalde. Ben hala gülerek canınızın istediğini düşünebilirsiniz dedim. Hoşça kalın. Yine de size olan güvenimi koruduğumu bilin. Sizin için uygun olan ilk fırsatta bu konuyu sizinle yine görüşmek istiyorum. Konuşmamız neredeyse yabani denilebilecek bir kabalık biçimine gelmişti ama yine de burada haklı olan Rahmetov'tu. Konuşmaya giriş biçimi doğruydu çünkü önce hakkımda ayrıntılı bir soruşturma yapmış ve ancak beni tanıdıktan sonra konuya girmişti. Ve konuşmaya son veriş biçimi doğruydu çünkü ben gerçekten kendisine asıl düşüncelerimi söylememiştim. Bu yüzden de bana yalancı demekte yerden göğe hakkı vardı. Benim epeyce nazik olan onun deyimiyle bizim bu olayda bu sözlere alınamazdım çünkü olay gerçekten nazikti. Öte yandan bana olan güvenini hatta saygısını korumakla da hiç yanlış bir şey yapmış olmuyordu. Tavırlarındaki bütün yabanıllığa karşın herkes onun aklı başında bir insanın kestirme davranışlarını gösterdiğine inanırdı. Sözlerindeki müthiş kabalığa da iğnelemelerine de aklı başında bir insanın alınması olanaksızdı. Herkes onun o inanılmaz kabalığına karşın özünde çok ince bir insan olduğunu bilirdi. Herhangi bir nazik konuya girmeden önce söylediği tipik bir ön söz vardı ki onun da niteliği böyleydi.